Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamışlar.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi...
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Haftanın son eksenindeyiz. Dünya haberleriyle karşınızdayız. İlk yarım saat içerisinde son gelişmelere bakacağız, detaylarına bakacağız. İkinci yarısında programın biraz Kuzey Kore gerilimini anlamaya çalışacağız. Amerikan yönetimi ve Kuzey Kore yönetimi arasında karşılıklı tehditler var. Amerika Kuzey Kore'ye önleyici saldırı düzenlemekten bahsediyor. Kuzey Kore'de Amerika'ya, Amerikan topraklarına, bölgedeki Amerikan toprağı Guam adasına önleyici saldırıda bulunmaktan bahsediyor. B1 bombardıman uçakları bölgeye gönderildi. Ne olacak, ne bitecek? Nükleer bir savaş mı kapıda? Kuzey Kore hem balistik füze denemeleri yapan bir ülke hem de nükleer silahları olduğunu iddia ediyor. Amerikan kaynakları doğruluyor sadece. Son detayları aktaracağım buradan. Programın ikinci yarısında bütün bunları Ankara Üniversitesi'nden Mühtan Sağlam'la konuşacağız. Enerji politikaları ve Avrasya konusunda çalışan Mühtan Sağlam'a soracağız. Perde arkasında ne yatıyor? Avrasya'daki ekonomik gelişme ve bunu frenleme mekanizmaları mı, kim kiminle rekabet ediyor anlamaya çalışacağız. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli'nden, ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan ve rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Başlayalım eksene. Suriye'den başlayalım, güneyimizdeki gelişmelerden başlayalım. Suriye ordusu ve müttefikleri ülkenin Ürdün sınırında, güneyindeki Ürdün sınırında 30 kilometrelik bir bölgede kontrolü ele geçirdiler. Gelen haberler böyle, hem muhalif kaynaklardan hem de Suriye hükümeti kaynaklarından geliyor. Suriye Devlet Televizyonu ordu birliklerinin Süveyda bölgesinde tüm kontrol noktalarını geri aldığını duyurdu. Muhalifler de bunu doğruluyorlar. Anlaşılmayan tartışmalı tarafı, muhalifler kendilerinin bir şekilde bir anlaşma icabı, burada Amerika ile Rusya arasındaki anlaşmayı kastederek, çatışmasızlık bölgeleri manasında, o anlaşma icabı çekildikleri için gerçekleştiğini, bu kontrol, yeniden kontrol altına almanın beklenmedik bir biçimde çekilmenin söz konusu olduğunu söylüyorlar. Suriye ordusu ise iki cepten düzenlediği saldırının başarılı olduğunu söylüyor. Böyle farklı biçimde anlatılıyor. Son dönemde tabii kentsel, bütün bu Suriye Savaşı'nın tabii ki kırsal alanı var. Özellikle çöllük bölgesinde şu an IŞİD'i sıkıştırmaya çalışıyorlar ama daha çok başından beri bu savaş hep kent savaşı olarak gerçekleşti. Ağır silahların kentlerin içine girmesi olarak, gerilla savaşının kentin içinde verilmesiyle cihatçı gruplar tarafından gerçekleşti. Bunu anımsamak lazım. Güneyde de Süveyda bölgesindeki kentler, Dera çok kritik bir bölgeydi en başından bu yana. Amerikan destekli Suriye Demokratik Güçleri ise Rakka'da doğu ve batı cephelerini birleştirdiklerini duyurdular. Büyük bir zafer diyorlar. 12 mahalle daha temizlendi. 600'den fazla sivil kurtarıldı. Nezlit, Şihade, Hişam bin Abdülmelik mahallelerinin IŞİD'den temizlendiğini doğu yakasında söylüyorlar. Bakın, Rakka operasyonu hala devam ediyor. Türkiye sınırında ise dikkat çekici bir gelişme var. Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfekçi açıkladı bunu. Nusra cephesi Türkiye Suriye sınırındaki İdlib vilayetinde yeniden kontrolü ele almıştı. İdlib kentinde, kentinin merkezinde ve sınır bölgesinde Ankara'yı sınır kontrolünde değişikliği yapmak durumunda bıraktı. Ankara'nın desteklediği Ahrarüşşam Nusra cephesi karşısında güç duruma düşmüş idi ki Tüfekçi dedi ki bu sınır kapısının tekrar terörist bir grubun eline geçmesi sonrasında sınır kapısında kontrollerde değişiklik kararı aldık. Bu grubun kontrolü son bulana, en azından zayıflayana kadar sınırda sıkı kontrol yapılacak. İnsani yardım ve gıda harici bütün ürünlerin geçişi yavaşlayacak dedi. Nedir o bütün ürünler diye bir soru çıkıyor tabii. Türkiye sınırından insani yardım ve gıda dışında neler geçiyor sorusu çıkıyor. Evet, Suriye'nin kuzeyinde bu arada Haseke'de Suriyeli Kürtlerin daha çok kontrolünde, müttefikleriyle birlikte kontrolünde tuttukları bölgede hafta başında resmi Kürtçe eğitim müfredatı dışında faaliyet gösteren düzinelerce okulun kapatıldığı haberi gelmişti. Pazartesi günü gelmişti aslında bu haber. Protesto gösterileri olduğu belirtiliyor. Cezire kantonuna bağlı birçok özel okulun faaliyetlerinin sınırlandırılmasından ötürü veliler problemli bir müfredat uygulandığını söylüyorlar. Protesto gösterilerinde de Kamışlı'da bir protesto gösterisi olduğu görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Çocuklarını Kürtçe sadece okunan okullara göndermek istemeyen ebeveynler olduğunu belirtiyorlar. Bu özel okullarında o ebeveynler için alternatif teşkil ettiğini. Buradaki öz yönetim sözlüğü ise fahiş eğitim ücretlerinden korumak amacıyla bu sınırlandırmanın, kapatmanın yapıldığını iddia etmiş. Evet, diplomasi cephesinde Amerika'nın Türkiye'nin kaygılarını, Suriyeli Kürtlerle ilgili kaygılarını ciddiye aldığı açıklaması var. Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert günlük basın toplantısında söylemiş. Demiş ki Amerika Türkiye'nin kaygılarını ciddiye almaktadır ve Erdoğan hükümetiyle iletişim halindeyiz. Türkiye'nin PKK hakkında haklı kaygıları var ve biz bunu anlıyoruz. Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlere yönelik bir saldırısından endişe duyuyor musunuz diye sormuşlar. Nauert de bu farazi bir sorudur ve buna cevap vermek istemiyorum yanıtını vermiş. İdlib'e İdlib bölgesinde Afrin hemen kuzeyinde, kuzeydoğusunda, kuzeyinde demek lazım. Türkiye'nin oradaki Kürtlerin kontrolündeki bölgeye operasyon düzenleyeceği iddiaları var. Hatta eli kulağında deniliyordu. Şimdiye kadar hiç gerçekleşmedi. Sadece havan topu atışları, top atışlarıyla uzaktan sürdüğünü belirtmek lazım herhalde. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu ise Özgür Suriye Ordusu'na değişikliğe gidiyormuş. Başkan Yardımcısı Abdülbesit Temo, Rojava peşmergelerinde ÖSO bünyesine yer alması için görüşmeler yaptıklarını söylemiş. Riyad'da 15 Ağustos'ta görüşme yapacaklar. Burada ele alacaklarmış konuyu. Rojava peşmergeleri dediğiniz Barzani'ye bağlı ENKS peşmergeleri, onların da 5000 kişiyle ÖSO'ya katılmasından bahsediyorlar. Bir başka başlık, Lübnanlı eski bakan ve Dürzi siyasetçi Viyan Vahap Moskova'yı ziyaret etmiş. Sputnik'e konuşmuş ve demiş ki Rusya dost olarak davranıyor. ABD herkese hükmetmek istiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ile ilgili duruşu milyonlarca hayat kurtardı demiş. Lübnan'ın ayrıca Rusya ile işbirliğine özel önem vermesi gerektiğini söylemiş. Amerika'nın 50 yıl IŞİD'e, El-Kaide ve benzer örgütlere destek vermeye devam edeceğini söylemiş. Bu örgütler bölgemizin halklarıyla, devletleriyle mücadele aracı olarak kullanıldı saptamaları yapmış. Dikkat çekici açıklamalar. Evet, sınırın öte tarafı Irak'a bakalım. Irak'ta aslında bu hafta bir parça ben de detaylandırmaya çalıştım konuklarımla beraber. Farklı görüşleri aktarmaya çalıştık. Bağımsızlık referandumu 25 Eylül'deki var. Mesut Barzani'nin son açıklamaları var. Çünkü Amerikan yönetiminden kesin kes bu referanduma karşı oldukları, Irak'ın federal yönetim içerisinde altında kalmalarını tercih ettikleri açıklaması gelmişti. Bizzat IŞİD'le mücadele temsilcisi Brett McGurk'ten gelmişti. Şimdi Barzani'nin açıklamaları var. El Ahram gazetesine konuşmuş. Aslında birkaç yere birden mesaj vermiş desek yeridir. Ankara'ya adeta Kürdistan sırtınızı vereceğiniz güvenli müreffeh bir yerdir mesajı vermiş. Komşumuz Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi demiş. Medyada yer alan açıklamalar çelişkili zaten. Türkiye'nin tavrını sormuşlar. Genel olarak Kürdistan halkının haklarına karşı değiller. Birleşmiş Milletler'in üyesidirler. Egemenlik hakkı ve toprak bütünlüğüne saygı göstermek örgütün prensipleri. Aslında büyük bir bölümünün karşı olmadığı yönünde açıklamalar, referandumun tarihiyle ilgili o devletlerin tavrını anlıyoruz demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilişkilerimizin güçlendirilmesi ve geliştirilmesinden başka bir şey istemedi benden demiş. Erbil Havaalanı'nı zaten Türkiye'ye yapmıştı Türk firmalar ve Erdoğan açılışına katılmıştı. Bunları anımsatmış ve bir şekilde mesajlar vermiş. Bağdat'a ise ortaklıkta başarısız olduk, iki müttefik komşu olarak başarılı olalım mesajını vermiş. Sykes-Picot anlaşmasını suç değilse de büyük bir yanlış diye nitelendirmiş 100 sene önceki. anlaşmayı imzalayan dört ülkenin karşılaştığı sorunların temel sebebi olduğunu, Kürtlerin dört devlet içerisinde yaşadıklarını, siyasi olarak başarılı mı oldular diye sormuş, sorarak anlatmaya çalışmış. Tabii 100 sene önce Kürtlerin milli bilinci, ulusal devlet kurma bilinci ne kadar vardı, ne kadarı bu bilinç altında toplanabiliyordu, ne kadarı toplanamıyordu gibi tartışmalara girmemiş Barzani. 100 sene önce de ulus devlet kurmak istediklerini ama izin verilmediğini söylemeye getirmiş Sykes-Picot'u anlatırken. Ve Bağdat yönetiminin kendilerine 2003 öncesi sınırlara dönmelerini istediğini iddia etmiş. Bunu da tabii 2003 Irak Amerikan işgalinin olduğu dönem, Kerkük, Hanekin, Tuzurmatu, Mahmur, Zumar, buraları da kapsayan bölgeleri geri istediğini iddia etmiş. Bize diyorlar ki çekilirseniz şehitlerin ailelerine ne diyeceksiniz? Çekilmezseniz savaş tehdidiyle karşı karşıya kalırsınız. Böyle bir ikilem çıkartıyorlar demiş. Ben Bağdat'tan 2003 sınırları öncesine çekilin diye bir demeç duymadım ama herhalde bu Barzani'nin temaslar sonrasında aldığı yorum olsa gerek. Irak Anayasası işgalden sonra Amerikalılar tarafından yazıldı ve iki tarafta referandumla kabul edilmişti federal bölgeler olarak. Şimdi Kürtler bunu değiştirmek istiyorlar. Böyle gerekçelendiriyorlar kendi açılarından. Irak'ta Kerkük valisi Erbil'den atandı bu arada. Bu Irak'ta ne kadar kabulleniliyor ayrı tartışma. Necmettin Kerim birkaç Kürt devleti kurulması ihtimalini dışlamadıklarını söylemiş. Türkiye, İran, Suriye'deki Kürtler ne istediklerine kendileri karar veriyorlar. Dünyada 22 Arap ülkesi var. Birden fazla da Kürt devleti olabilir demiş. Biraz daha karmaşık bir tablo çizmiş. Bunun dışında Telefer operasyonu eli kulağında deniliyordu. İkinci Ehrar Tugayı kurulmuş. Evet, bunun mensuplarının yaptığı açıklamalar var. Koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon'un da Telefer'den IŞİD'in çok zor çıkartılacağını, 2000 militanın bulunduğu tespiti yapmış. Haçlı Şabi birliklerinin buraya yönelik operasyondaki rolleri sorgulanıyordu İran'la ilişkiler sebebiyetiyle. Evet, İran'a bakalım. IŞİD'den AMAK, haber ajansı AMAK üzerinden bir video yayınlanarak İran'a yeni saldırı tehdidi gelmişti. Ben de size kısmen aktarmıştım. İki örgüt mensubu Tahran'da yeni eylemler gerçekleştirme tehdidi savurmuştu. Kalaşnikov silahlarla bir örgüt üyesi, arkasında iki kişi. Farsça konuşmuştu militan. Videoda Ayetullah Hümeyni'nin türbesine yapılan çifte saldırının görüntülerine de yer verilmişti. İranlı gençlere de cihat çağrısı yapılmıştı. 18 İranlının öldüğü bir saldırı bu. 50'den üzerinde insan yaralanmıştı. Buna Kasım Süleymani'den devrim muhafızlarının operasyonlar, yurt dışı operasyonlar sorumlusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani'den yanıt gecikmedi. Dedi ki Kasım Süleymani, şehidimizin kesilmiş boğazına andolsun hepsini öldürmeden oturmayacağız dedi. Tanaf bölgesinde bir esiri IŞİD, bir askeri esiri almıştı. Muhsin Hoceci'yi esir almıştı çatışmalarda ve boğazını kesip öldürme görüntülerini yayınlamıştı. Buna atfen söyledi, bu tehditle doğrudan değil ama başka bir şey, IŞİD'e yönelik tutumlarını bu sert tepkiyle ifade etmiş oldu Kasım Süleymani. Evet, Orta Doğu'dan birkaç başlık daha. Körfez'de Suudi Arabistan'ın Katar'a hava sahasını açtığı iddia edildi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'le ilgili de böyle bir iddia ortaya atılmıştı. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nden Katar'ın talep ettiği yeni hava güzergahlarının birçoğunun kullanılmaya başlandığı öne sürülerek Bahreyn ve Bahe yalanladı bunu. Suudi Arabistan da şimdi yalanladı. Biz hava sahamızı Katar uçaklarına kapalı tutuyoruz dedi. 30 Temmuz'da abluka uygulayan ülkeler Katar Havayolu şirketinin kullanması için 9 acil hava koridoru tesis edildiğini duyurmuşlardı. Böyle bir İran üzerinden, Türkiye üzerinden dünyaya açılabiliyor Katar. İsrail'in ise Gazze sınırına dev yeraltı bariyerleri yaptığını belirtmek lazım. Daha önce de çıkmıştı aslında kısmen. 64 kilometre uzunluğunda olacak. Yerin altında 40 metre derinliği, üstünde 6 metre yüksekliğe sahip bariyerler. 833 milyon dolara mal olacakmış. 2019'da bitirilecek. Yani yer altından tünel kazdıkları için yer altına duvar döşemiş, set çekmiş oluyor İsrailler. Amerika'da hükümetin yine kapanma ihtimali belirdi. %22'ymiş Wall Street Journal'a göre. Bütçe krizleri bitmek bilmiyor. En son 2013'te Obama dönemin sırasında olmuştu. Toplamda 12 kez Amerika'da kilitleniyor. Bütçe tasarısı çıkmıyor. Mali yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eriyor. 2018 mali yılı bütçesi eğer 30 Eylül'e kadar onaylanmazsa federal kuruluşlar finansman yetersizliği yüzünden kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar. Obama Amerikası'ndan sonra Trump Amerikası'nda da aynı şey olabilirmiş. Wall Street Journal bunun oranı için %22 demiş. Amerika'dan başka haber bakıyorum. Beyaz Saray yakınında dev tavuk Trump sosyal medyada aslında önceki gün yer aldı bu. Dev bir şişme tavuk Taran Sainbrar adlı film yapımcısı koymuş bunu. Beyaz Saray'ın arka tarafındaki halka açık parka yerleştirmiş. Şişme tavuk bayağı da komik. Biraz zayıf ve etkisiz lider eleştirilerinin yeni simgesi haline geldi. Sosyal medyada dev tavuk çocukların da ilgisini çekmiş. Amerika-Rusya ilişkilerinde Vladimir Putin'in Abazya ziyareti pürüz yarattı şimdi de. Abazya'ya gitmişti. Raul Hacimbay ile bir araya gelmişti. Güvenliğini ve Abazya'nın bağımsızlığını garanti etmeye Rusya'nın devam edeceklerini söylemişti. 90'lı yıllarda çözülme döneminde Gürcistan gibi Abazya ve Güney Ossetya'da bağımsızlıklarını tek taraflı ilan etmişlerdi. Ama Gürcüler oraları bizim dediler. Epey yıllar geçti. 2008'de Gürcistan buraları işgal etmeye kalktı. O zaman Rusya müdahale etti. Vakti zamanında aynı ülkenin hepsi aynı ülkenin sınırları içerisinde farklı bölgelerdi zaten. Ama Amerikalılar öyle görmüyorlar. 90'lı yıllardaki bu parçalanmada Abazya ve Güney Ossetya'nın Gürcistan'ın parçası olduğunu iddia ediyorlar. O yüzden de Rusya'nın burada 2008'de bu saldırganlığı önleyen Rusya'yı işgalci güç ilan ediyorlar. O yüzden şimdi açıklama yapmışlar. Rusya işgali altındaki Gürcistan toprağı olan Abazya'ya ziyaretini uygunsuz buluyoruz demişler. Abazlar ve Güney Ossetyalılar Gürcülerin varlığını uygunsuz buldukları için Amerika'nın bu açıklamasının ne anlama geldiğini anlamak çok mümkün gözükmüyor. Ama argümanlarının böyle olduğunu belirtelim. Bu arada Donald Trump Vladimir Putin'e müteşekkür. Niye? Diplomatlarını geri gönderdiği için. Obama döneminde Rus diplomatlar sınır dışı edilmiş. Rusya'nın diplomatik mülklerine el konulmuştu. 7 ay bekledi Rusya. 7 ay sonra nihayet 755 kişinin azaltılması kararına vardı. Bunların çoğunu da Rusyalılar oluşturuyor bu arada. Amerikalı diplomatlar yani Rusya'yı terk etmek durumunda kalacaklar. Bu yüzden Putin'e teşekkür etti Trump. Harcamaları kısmaya çalışıyoruz. Putin iyilik yaptı bize demeye getirdi. Biraz dalga mı geçiyor, dalga geçmiyor mu? Çok da anlaşılamadı açıkçası. Amerika'da da eleştiriyorlar, itibarımızı sarsıyor böyle açıklamaları diye. Trump'ın bir açıklaması daha var. Kasım'da Rusya ile gizli anlaşma yapmadığını tekrarladık başkanlık seçimleri öncesinde. Aksine Moskova'nın kendisiyle mücadele için büyük miktarda para harcadığını söyledi. Özel savcı Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya iddialarıyla ilgili soruşturmanın nasıl ilerlediğini gazeteciler sormuş. 20 dakikalık bir golf kulübünde New Jersey'de tatil de yapıyor kendisi. Soru cevap yapmış. Orada bu lafları etmiş. Rusya benimle mücadele etmek için büyük miktarda para harcadı demiş. Rusya-Türkiye ilişkilerine bakalım. 2020'de Rusya'nın domates başlığı hala devam ediyor problem olmaya. Moskova'daki Ulusal Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği uzmanı ülkenin Kirill Lashin 2020'den itibaren ülkenin domates ihtiyacını tamamen kendisinin karşılayacağını söylemiş. Türkiye ile Rusya'nın domates yasağına Türkiye'nin karşılık verme tehdidi hala devam ediyor. Gerçi bu konuda Türkiye'den farklı açıklamalar da gelmişti. Bir formül bulmaya çalışıyorlar. Başka alanlarda da görüşmeler var. Türk akımı var, Suriye ile ilgili görüşmeler var. Ne olacak, ne bitecek? Kimse bu domates meselesi bir sır oldu artık. Bir gizemli bir şey haline geldi. Nasıl çözülecek bilinmiyor. Ama Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin bir baskı gelmesi durumunda Rusya'dan karşı önlemler almaktan bahsetmesi biraz üreticileri rahatsız etmiş, ihracatçıları rahatsız etmiş durumda. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Ankara'nın Moskova'ya yönelik karşı önlemlere başvurmasına karşı çıkmış tarım ürünleri ile ilgili. Tekrar Erdoğan ve Putin'in bir araya gelip görüşmesinden bahsediyorlar bu krizlerin çözümü için. Bu arada enteresan bir vakada Rusya'ya yaptırımlar uygulanıyor Amerika tarafından. Türkiye bu konuda bir tavır açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'ya karşı yaptırımları onaylamadıklarını söyledi. Ankara'nın ekonomisine zarar verdiğini ifade etti. Türkiye'nin ekonomisine benzer bir tavır Avrupa'dan da gelmişti. Almanya ile Amerika arasında da bu manada ilişkilerin çok iyi olmadığını mutlaka belirtmek lazım. Türkiye-Almanya ilişkilerinin gerginliğini hep konuşuyoruz, başlıkları aktarıyoruz, konuklarımıza, farklı görüşlerdeki konuklarımıza soruyoruz ama Almanya-Türkiye arasındaki bu gerginliğe rağmen silah satışı devam ediyor. 5 milyon 600 bin euro tutarında ilk 4 ay, bu yılın ilk 4 ayında silah ve mühimmat satmış Almanya Türkiye'ye. Deutsche Welle'nin haberi bu. Soru önergesi üzerine bir sol parti milletvekilinin soru önergesi üzerine getirip koymuşlar ortaya. Almanya'nın NATO müttefiki Türkiye'ye 2016 yılında 49 milyon euro değerinde silah ve mühimmat satışı yaptığı kaydedilmiş. Silah firmalarının ülke dışına yaptığı satışların hükümet tarafından onayı gerekiyor. İlk 4 ayda 22 milyon euro tutarında silahlanma malzemeleri için satış izni verilmiş ve böyle bu işler devam ediyor. Almanlar Türkiye'ye o kadar laf söylüyorlar ama silah satmaya da devam ediyorlar. Avrupa'da zehirli yumurta krizi devam ediyor. Danimarka'da da piyasaya sürülmüş bu zehirli yumurtalar. Fipronil içeren zehirli yumurtalar. Tavuk sektöründe bitkene, işte zararlı böcekleri yok etmek için kullanılan bir ilaç. Bir anda bütün Avrupa'da pek çok ülkeye, Fransa dahil, Hollanda dahil ülkelere yayıldı. Herkes alarm durumuna geçti. Böcek ilaçlı yumurta şeklinde Belçika'da operasyonlar yapıldı zehirli yumurta ile ilgili. Avrupa Komisyonu en son Lüksemburg'da da rastlanmış bazı yumurtalarda. Avrupa Komisyonu son olarak gıda güvenliği ile ilgili bakanları acil toplantıya çağırmış durumda. Zarar vermiyor diyen uzmanlar da var. Evet, bir zirve, yumurta zirvesi düzenleyecekler. Bakıyorum zamanını belirlemişler mi ama son tartışmalardan sonra bu işi durdurmamız lazım, birlikte çalışmamız lazım gıda güvenliğini sağlamak için diye böyle bir gelişme mevzubayız. Evet, az kaldı vaktim. Kuzey Kore'ye geldik. Kuzey Kore-Amerika gerilimi devam ediyor. Amerikan Savunma Bakanı James Mattis en son konuştu. Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı biz hazırız dedi. Ama hangi seçenekler hazır tutuluyor sorusuna ne yapacağımızı düşmana açıklamayacağım diye yanıtladı. Felaket olacağını söylemekten başka bir tanımlama yapmaya gerek yok diyor Amerikan Savunma Bakanı. Diplomatik çabalar yapıyoruz biz. Diplomatik sonuçlar almaya çalışıyoruz. Şu anda böyle askeri bir noktada kalmak istemiyorum. Savaşın stratejisi iyi biliniyor. Felaket olacağını söylemekten başka tanımlama yapmaya gerek yok. Çıkışı yapmış. Donald Trump'ın da açıklamaları var. Belki de Kuzey Kore ile ilgili açıklamalarım yeterince sert değildi dedi. Halbuki kendisi son derece büyük bir şiddetle, hiddetle saldıracaklarını söylemişti. Şimdi onun üzerine ona Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yanıt vermişti. Biz de önleyici saldırı yaparız. Amerika'nın Guam'daki Amerikan topraklarını vururuz önleyici saldırıyla demişti. Adeta iplemiyor, takmıyor kafaya Kuzey Kore. Donald Trump tekrardan bu duyduklarını ilk kez duyuyorlar. Açıkçası insanlar o açıklamamın çok sert olduğunu düşünüyor. Belki de yeterince sert değildi demiş Donald Trump. Bu ülkenin Kuzey Korelilere de peki yani ne yapacaksınız, daha sert ne yapacaksınız diye sormuşlar. Göreceksiniz yanıtını vermiş. Kuzey Kore ile ilgili Kuzey Kore ile görüşmeleri açık olduğunu söylemiş. Bu ülkenin halkı rahat olsun. Eğer Kuzey Kore sevdiğimize, temsil ettiklerimize, müttefiklerimize ya da bize yönelik bir saldırıyı aklından geçirirse kendinden çok çok endişe etsin. Çünkü imkansız olduğunu düşündükleri şeyler başlarına gelecek demiş. Alenen nükleer atom bombası atmakla tehdit etmiş gibi gözüküyor. Çin'in bu arada BM Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Kore'ye yaptırım kararına destek vermesini takdirle karşılamış. Böyle bir şey. Evet, Guam'ı vurur sözlerini de yanıtsız bırakmamış. Evet, şimdi gördüm. Ülkemize çok büyük saygısızlık yaptı. Korkunç şeyler söyledi. Yanına kar kalmayacak. Meydan okumuyorum. Açıklama yapıyorum. Guam'ı tehdit ederek etrafta dolaşamayacak. Amerika'yı tehdit edemeyecek. Japonya'yı tehdit edemeyecek. Güney Kore'yi tehdit edemeyecek demiş. Evet, Amerikalılar ama tabii Kuzey Kore'yi tehdit ediyorlar. Bölge ülkeleri de alarmda diyelim. Avustralya Başbakanı Turnbull, Amerika'ya saldırırsa bizim anlaşmamız var, Washington'ın yanında yer alırız dedi. Yeni Zelanda biz bakarız, değerlendiririz kendi içimizde ama zaten zannetmiyoruz bu kadar askeri harekat düzenleneceğini demiş. Böyle biraz daha teskineci laflar edilmiş. Avrupa Birliği'nin Kuzey Kore'ye yaptırımları genişlettiğini belirtelim. Bazı şirketleri ve kişileri daha eklemişler. B-1B bombardıman uçakları, evet, Pentagon'un Kuzey Kore'ye olası saldırı planında kilit önem taşıyan. Bunlar Guam Adası'na konuşlandırılmış vaziyette, orada Andersen Hava Üssü var. Küçük bir ada, orada da bir alarm durumu var tabii, çünkü Kuzey Kore biz de önleyici olarak orayı vururuz diyor. Evet, kim daha çılgın, Trump mı yoksa Kim mi daha çılgın? Kim Jong-un. Stephen King yazar, o da evet, benim de bugünkü yazımın başlığı öyleydi, kim daha çılgın. Ünlü yazar Stephen King de Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un dünyanın en deli adamı unvanı için yarıştığını söylerken aynı şeyi ima etmiş o da. Evet, son olarak Latin Amerika'yı la bitirelim. Maduro'dan Donald Trump'a görüşelim mesajı geldi. Kurucu meclis Venezuela'da Amerikalılar karşı çıkıyorlar, resmen tanımıyorlar ama seçimler yapıldı. İlk konuşmasında Venezuela'nın solcu lideri Nicolas Maduro dedi ki 3-4 hafta sonra Birleşmiş Milletler'de Donald Trump'la görüşmek üzere New York'a gideceğim. Sayın Trump, Venezuela ile bu kadar yakından ilgiliyseniz işte karşınızdayım. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin lideri Nicolas Maduro karşınızda. Sayın Trump, size elimi uzatıyorum. Mesele buysa sözlerimle karşınızdayız diye ifadelerini kullanmış. Venezuela'ya Castro'dan, Küba lideri Raul Castro'dan da destek geldi. Önümüzdeki günlerde şiddetli kavgaların, uluslararası ölçekte saldırıların yaşanacağı açık. Ancak bu günler devrimciler ve halk için yaratıcılığın öne çıkacağı günler olacak ifadelerini kullanmış. Yaptırım uyguluyor Amerikalılar. Diktatörlük diye nitelendiriyorlar Maduro yönetimini. Ve Venezuela'daki zengin ve orta sınıfla birlikte bir demokrasi mücadelesi verildiği teması işleniyor. Bu arada Küba'daki Amerikalı diplomatlara akustik saldırı düzenlendiği, özel ses cihazları kullanılarak düzenlendiği iddia edilmeye başlandı Amerikan medyasında. Böyle de bir gelişme mevzu. Efendim, bir ara verelim. Az sonra buradayız.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Müjdan Sağlam var, Ankara Üniversitesi'nden. Enerji politikaları ve Avrasya konusunda yoğunlaşıyor. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Müjdan Hanım, şimdi birkaç gündür, aslında epeydir süren bir kriz bu. Zaman zaman da nükseden bir şey. Herhalde 2000'lerde Kuzey Kore'nin nükleer silahlanma yolunda kararlı adımlarla ilerlemesiyle birlikte bunu yaptırımları kaldırmak üzere pazarlık konusu etmesinden bu yana hep bildiğimiz bir kriz ama ara ara alevleniyor. Bu kadar son dönemde sıkıntılı şeyler olmamıştı. Füze denemeleri gerçekleştiriyor Kuzey Kore yönetimi, uzun menzilli füze denemeleri ve başarılar da kaydediyor. Dolayısıyla Asya'daki sular ısınıyor. Amerikan yönetiminin de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Asya, Güneydoğu Asya'daki etkinliğini biliyoruz. Askeri anlamda önemli bir askeri gücü bulundurarak müttefikleri üzerinde etkinliğini biliyoruz. Şimdi en son işler artık Donald Trump'la birlikte Kuzey Kore liderinin de, ikisinin de biraz çılgın olduğunu biliyoruz aslında, birbirlerine nükleer silahla önleyici saldırı tehdidi savurmasına kadar iş vardı. Öncelikle şunu soracağım. Geçmiş krizleri de bilen birisi olarak ciddi mi bu kez durum?
Yani aslında durum dediğiniz gibi bir tarihsel zeminle ilerliyor. Söz konusu durum aslında 2003'te Kuzey Kore'nin nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasından çekilmesiyle aslında alevlendi. Ve tırmanarak da bugüne kadar geldi. Özellikle 2012'de Kim Jong-un iktidara gelmesiyle birlikte buna daha fazla hız verdiler. Ve kriz tırmanmaya başladı. Trump dönemiyle birlikte alevlenmedi aslında. Çünkü BM yaptırımlarının tarihlerine baktığımızda Trump'ın iktidara geldiği tarihten çok daha öncesine uzanıyor Kore'nin bu faaliyetleri. Ancak şu dönemde bu kadar tırmanıyor olmasının hem Trump yönetiminin Çin'e dair politikasında aslında net bir zemine oturmamış olmasının hem de Kim Jong-un gerçekten bölge ülkelerinde özellikle Güney Kore ve Japonya'ya yönelik olan tehditlerini arttırması ve bunun dozunun gün geçtikçe tırmanması var. Ama bu tek yanlı bir şey değil aslında. İşte bugün tekrar haberlerde geçti biraz önce. 21 Ağustos'tan itibaren yine ABD ve Güney Kore kuvvetleri Asya Pasifik'te geniş katılımı bir askeri tatbikat yapacaklar. Güney Kore'yi tedirgin eden faktörlerden de bir tanesi bu. Yani taraflar aslında biraz karşılıklı olarak da karşılıklı tedirginlikle hareket ettikleri için de süreç tırmanıyor görünüyor. Aslında şu an zirvelerinden birisini görüyoruz. Yani tedirginlik duymamız olan çünkü gerçekten tırmanabileceği en üst noktalardan birine tırmanmış
evet.
görünüyor.
Evet. Şimdi küresel manalar, Kuzey Kore-Çin ilişkileri, Kuzey Kore-ABD ilişkileri bağlamında soracağım ama öncelikle şunu merak ediyorum. Kuzey Kore dediğimiz aslında Amerika ile kıyaslandığında son derece küçük bir ülke. Yüzyıl içerisindeki tarihe baktığımız zaman gerçekten çok sancılı, acılı tarihleri var. Hem önce Japon işgaliyle başlıyor, sonra Kore Yarımadası'nın ikiye bölünmesine yol açan sistemik bir savaş. Çinliler olmasa ayakta kalamayacaklar, gerilla savaşları derken kendilerine özgü bir kapalı kutu, bir nevi bir model tesis ediyorlar ve dünyaya açılmayı reddeden bir yönetim var. Fakat diğer yandan da bu reddedip durabilmek için de caydırıcılık adına nükleer silah geliştiriyorlar ve açıkça sizin dediğiniz gibi göstere göstere yapıyorlar bunu. Nükleer silahların önlenmesi anlaşmasını da iplemiyorlar, dert edilmiyorlar. İran'dan farklı herhalde bu bağlamda düşünmek lazım.
Evet.
Peki bir de şöyle bir şey var. Mesela biz Libya'dan biliyoruz, Muammer Kaddafi bütün kitle imha silahlarını elindeki caydırıcılık diye tuttuğu teslim etti. Sonra linç edilerek devrildi. Burada böyle bir şey var mı Kuzey Kore'de? Eğer biz caydırıcılık olarak elimizde hakikaten bir tehdit unsuru tutmaz isek bizi parça parça ederler düşüncesi var mı? Nedir bu refleks? Askeri anlamda, siyasi anlamda refleks.
Yani aslında bu askeri refleksin daha çok ABD ile birlikte Güney Kore'ye yönelik de bir mesaj olduğunu düşünüyoruz. Bu sadece aslında savunma refleksi olarak da ele alınmamalı. Evet, Kore Savaşı 1950-1953 arasında sürdü ve 38. enlem iki ülke arasında sınır kabul edilerek Kore Yarımadası aslında kendi içinde ikiye bölündü. Güney Kore ve dünyanın geneli bunu bu şekilde kabul etmiş olmakla birlikte Kuzey Kore'nin hala bunu kabul ettiğini söyleyemiyoruz. Yani Kuzey Kore için aslında bu savaş hala devam ediyor. Onlar hala Güney Kore'nin de kendilerine ait olduğunu düşünüyorlar ve Güney Kore'nin kendilerine katılması gerektiğine inanıyorlar. Yani silahlanmanın aynı zamanda yayılmacı bir boyutunun da ben olduğunu düşünüyorum. Hem kendi açıklamalarından hem de bu tarihsel perspektiften ileri gelecek şekilde. Tabii ki bir savunma ayağı da var. Bir defa hani Kore Yarımadası, Asya Pasifik gibi gerçekten yükselen ekonomileri bünyesinde barındıran bir coğrafya. Çok güçlü aktörlerin olduğu bir coğrafya. Çin'den bahsediyoruz. Keza Hindistan'ı buna dahil edebiliriz. Japonya gibi bir dünya devinden bahsediyoruz. ABD zaten hem bir bölge ülkesi hem de çok güçlü müttefiklik ilişkileri kurmuş olan bir ülke. Bunun yanında belki ekonomik olarak Çin'le ya da ABD'yle yarışamayacak ama askeri potansiyeliyle bölgede bulunan bir Rusya'dan bahsediyoruz. Belki Orta Doğu'dan farklı olarak gerilimin bu kadar tırmandığında tarafların hükümete davet edilmesi ve sıcak çatışmaya dönmüyor olması ya da işte önleyici vuruşa bir an önce başvurmamalarının temelinde de bu var. Kore biraz kendini aslında bu silahlanmayı savunma zeminini de kuruyor. Çünkü bu kadar güçlü aktörlerin olduğu bir zemindesiniz. Japonya'yla sizin biraz önce altını çizdiğiniz gibi bir tarihsel aslında düşmanlığınız, kininiz var. Diğer yandan ekonomik olarak zaten sizi geçmiş dünya devlerinden sayılan Güney Kore var ve siz oranın kendinize ait olduğunu iddia ediyorsunuz. İzole edilmiş bir ülkesiniz. Çin dışında gıda bile alamadığınız hiç kimse yok. Yani drift olarak bu silahları en azından elimde tutarak bazı saldırıları bertaraf edebilir miyim vizyonlarının olduğunu da düşünüyorum ben. Ben Kuzey Kore'nin silahlarını teslim edeceğini düşünmüyorum. Çünkü şu anda önleyici vuruş ya da sınırlı bir silahlı mücadele yöntemine başvurulamamasının sebebi 8000 kadar topçu bataryasının yönünün Güney Kore'ye dönmüş olması, Japonya'ya dönmüş olması. Yani bu dengeyi aslında birazcık kendi lehine de kullanabiliyor. Şu an askeri seçenek hadi girelim deyip de girebileceğiniz bir biçimde masada durmuyor aslında.
Evet. Bu bütün bunlarda Kuzey Kore'nin kendi içerisinde caydırıcı, hakikaten bir caydırıcılık tesis etmiş olmasına herhalde kaynaklanıyor. Diğer yandan tabii Güney'i işgal altında görüyorlar herhalde. Amerikan işgali altında görüyorlar. Öyle bir zihniyetleri var. Peki Çin? Şimdi tabii biz biliyoruz ki Amerika bir şekilde Çin'le iştigal etmeye çalışıyor. Çinliler Amerikalılarla. Çin çok yükselen bir güç olarak son dönemde son derece etkin oldu. Hem bir tek kuşak tek yol projesi, işte ikinci yeni İpek yolu projesi, Asya Dünya Bankası'na alternatif bir ekonomik küresel kurgu, Çin liderinin çıkıp işte Avrupa'da forumlarda küreselleşmenin en büyük savunucusu olduğunu gördük. Amerika'nın aksine böyle tam bir zıt gidiş, işte daha içe kapanmacı bir Trump ülkede, yani bu neoliberal ekonomi Amerika'yı dönüp vuruyor diyen, işsizlikti şuydu buydu diyen bir Trump derken, Almanya'ya işte sen üretme satma Amerika'da mallarını diyen bir Trump, diğer yandan da Çin. Bu kapışmanın perde arkasında bir de Çin'le bir bilek güreşi var mıdır?
Kesinlikle ben olduğunu düşünüyorum. Zaten değindiğiniz faktörler de bunu söylüyor. Aslında serbest ticareti, hani bugün biz bunu küreselleşme olarak telaffuz ediyoruz, özellikle neoliberal dönemle birlikte literatürde daha baskın olarak kullanılan bir kavram. Çatışmanın, daha doğrusu kamplaşmanın Almanya, Japonya ve Çin'in olduğu serbest ticaret canlılarıyla Anglo-Sakson dünyası dediğimiz, aslında daha çok İngiltere ve Çin, ABD'nin yer aldığı daha korumacı, gümrük duvarlarının yeniden gündeme geldi modeli savunan iki tane aslında blok bir nevi karşı karşıya geliyor. Benzer bir biçimde çok terapi mağduru olan Rusya da biz serbest ticaretten yanayız deyip Çin'in yanında konumlanmıştı. Bunu daha önce kimden hatırlıyoruz aslında? İngiltere'den hatırlıyoruz. Yani aslında yükselen bir ekonomi kendi endüstriyel potansiyelini büyük oranda gerçekleştirdikten sonra tabii ki ikinci atılımı bunun satılması, dünyanın bir pazar haline getirilmesi ve en uzak noktasına dahi ulaşmak. Bu ekonomik model Çin'le birlikte gelmemiş olmakla beraber, hani şu anda konumuzdan çok bağımsız bir yere gitmesin diye çok beni kısaca değineceğim. Çin üretimi kendi ülkesine çekebilecek bir potansiyel yarattı. Bunu ucuz iş gücünü dahil edebiliriz, vergilendirme politikalarını dahil edebiliriz, coğrafi kolaylaştırmaları dahil edebiliriz. Yani Amerikan devi olarak bildiğimiz Apple'ın burada Foxconn bölgesinde üretim yapıyor olması aynı zamanda aslında küresel üretim dengelerindeki dönüşümle de ilişkili ve Çin'den mallar Amerika'ya gittiği için ABD şöyle bir şey, şu ticari açık vermeye başlıyor. Oysa şirketin merkezi ABD'de, yani bu aslında çok ulusluluğun yeniden tanımlandığı bir zemin. Bu tabii ki ekonomik aslında perde arkasında devam eden zemin. Ama bunun tabii ki billurlaştığı yer, dediğimiz gibi bu ekonomik boyutu bir kenara bıraktığımızda neden peki bu gerilimi aslında Asya Pasifik'te görüyoruz sorusu gündeme geliyor. Biraz önce de değindim, zaten aslında dünyanın 8 büyük ekonomisinin neredeyse 5'i bu bölgede konuşlanmış durumda. Sadece büyük ekonomilerin yanında yükselen ekonomileri olarak kategorize edilen ekonomiler de yine Asya Pasifik bölgesinde. Buna Malezya'yı katabilir, Singapur'u katabilir, Avustralya'yı katabiliriz. Keza işte eskiden tanıdığımız Japonya'yı koyabiliriz. Güney Kore, Hindistan, yani bölge aslında ekonomik potansiyel olarak da çok dikkat çeken bir yer. IMF ve Dünya Bankası verileri son raporlarına göre bu bölgenin son 5 yıllık büyüme beklentileri %5'in üzerinde gerçekleşecek olarak görünüyor. Çin amiral gemiliğini yapıyor ama Çin dışında da bölgenin genel bir ekonomik atılımı söz konusu. Bu aynı zamanda ne demek? Aslında çarkların dönmesi için enerji demek. Buraya enerji naklinde başka bir pazarla karşı karşıya gelmeniz demek ve aynı zamanda yeni bir enerji ihracatçısından bahsediyoruz. ABD artık bir doğalgaz ve petrol ihracatçısı. Hani Çin'le aslında neden bu kadar restleşmiyorların bir cevabı da Bu kadar büyük bir ekonomide kartları bu kadar sert bir biçimde masaya sürdüğünüzde enerjinizi satacak pazar bulmakta zorlanabilirsiniz. Evet. Çünkü zaten bölgede yıllardır enerji satışı yapan Katar'da var, Rusya'da var, Suudi Arabistan'da var.
İran'da var.
Bir bölge ülkesi. Evet, İran var, Avustralya var. Dolayısıyla güçlü bir pazar. Çin'le bu kadar kolay köprüleri tabii ki ister istemez atamıyorsunuz. Ve Kore konusunda şunu biliyoruz. Aslında ekonomik yaptırımlar Kasım'da da geçmişti. 30 Kasım 2016'da zaten BM Güvenlik Konseyi bir yaptırım paketi yayınlamıştı 5 Ağustos'tan önce. Ve bu yaptırımlar Çin tarafından delinmişti. O zaman da geçmişti. Şu anda yeniden bir yaptırım paketi hazırlandı. BM tarihindeki en sert yaptırımlardan bir tanesi olarak gösterilebilir. En azından ticari ayak olarak değerlendirdiğimizde. Çin'in tekrar bunu yıkıp yıkmayacağını bilmiyoruz ve ABD'nin bu noktada o karşılıklı bağımlılık, belki yeni tanımlanan bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi içerisinde nerede duracaklarını aslında kestiremiyoruz.
Evet.
Ama şunu biliyoruz ki Trump Kuzey Kore'yi tehdit ettiği gibi Çin'i tehdit edemez. Çünkü Çin aynı zamanda bir Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi.
Evet.
Ve bunun yanında Rusya ve Hindistan. Evet, şu anda belki aktif olarak görmüyoruz Hindistan'ı ama Hindistan da yer alabilir ve gerçekten işte o zaman 3. Dünya Savaşı kıyamet ve gazabı görebiliriz. Yani Çin ABD cephesini ben bu şekilde değerlendiriyorum.
Peki.
Aslında müstakbel hegemona hazırlık.
Evet. Peki bu şu anlamada gelmiyor mu? Şimdi şöyle görüşler var tabii. Çin'in kimi zaman zaman Suriye'de de benzer tavırlar alıyor. BM Güvenlik Konseyi'nde önleyici bir faktör olmaması, uluslararası yaptırım kararlarına uyması. Şimdi son tahlilde bunun sınırı olduğunu bildiği için olsa gerek. Çünkü bazıları diyor ki Kuzey Kore'de rejim değişikliği yapıp Çin kendine uygun birilerini getirebilir. Ama bu bir anlamda da Kuzey Kore'nin bu şekliyle var olması, elinde bir bölgesel diğer güçlerle gerek Amerika gerek Amerika'nın müttefikleri Vietnam'dan tutun da işte diğer irili ufaklı ülkelere kadar hepsi bir pazarlık unsuru olmuyor mu? Yani kolay mı Çin'in, Kuzey Kore'nin birincisi elinden gelir mi? Çünkü bir egemenlik unsuru var orada. Bağımlılık da var ama Çin için böyle bir kozu elden çıkartmak, Kuzey Kore kozunu, yaramaz çocuk kozunu diyelim, elden çıkartmak çok akıllıca gibi gelmiyor. Kimileri öyle şeyler söylüyorlar çünkü. Ne dersiniz ona?
Ben de size katılıyorum. Bence de akıllıca değil. Bu aynı zamanda yani şunun farkındayız aslında. Hem BM mekanizmasına baktığımızda hem de küresel politikada Çin'i gözlemlediğimizde aslında daha çok biz Rusya'yı görüyoruz. Rusya'nın sesini duyuyoruz. Yani Şanghay İşbirliği Örgütü'nde dahil ekonomik bir proje söz konusu ise Çin'in ön planda olduğunu ama diplomatik siyasi bir atılım söz konusu olduğunu, daha çok gözlerin Moskova'ya döndüğünü biliyoruz ve bu BM Güvenlik Konseyi yasa tasarılarının hazırlanma sürecinde de aslında böyle çok atılgan bir Çin'le karşı karşıya değiliz. Çünkü Çin de şunun farkında, henüz Çin bir hegemon değil, hegemon olmaya da hazır değil. Yani hegemon sadece siz büyük bir ekonomik güç olduğunuz için elde edebileceğiniz bir statü değil, bunun kendi içinde basamakları var, ayakları var, boyutları var. Çin'in ben Kore'de bir yönetim değişikliğine girmek isteyeceğini düşünmüyorum. Zaten bununla anılmayı istemez. Şu anda evet, kendisi de tabii ki Kore'nin bu yaramaz çocuk tavırlarından rahatsız. Çünkü bir müdahale olasılığını da masaya yatırıyorlar ve bu onun için en kötüsü olur. Bunun dibine Güney Kore ve ABD'nin konuşlanması, onlarla komşu olması demek. Ama kendinize bağımlı bir yönetimi bu bölgede iktidara getirebilir misiniz? Böyle bir kabiliyetiniz var mı? Görüyoruz ki bunu büyük, yani sadece tek bir devlet değil, NATO'nun denemelerini görüyoruz. Libya'da gördük. Bu olmuyor. Irak'ta gördük. Olmuyor. Bakın Suriye hala işin içinden çıkılabilmiş bir şeyde değil. Yani bugünden yarına ben Kim Jong-un'u iktidardan alıyorum, yerine X kişisini getiriyorum dediğinde bir halk hareketiyle karşılaşacaksınız büyük ihtimalle. Bu çünkü 19. yüzyıldan hatırladığımız sömürge valisi atama pratiğini akıllara getirecek halkların hafızasında. Çin'in ben böyle bir atılımda bulunacağını düşünmüyorum. Ben şöyle olabileceğini düşünüyorum.
Evet, Çin'de senaryo olarak bakarsanız yaparsınız?
Evet, alternatif senaryolar var. Sizin de mutlaka denk geldiğiniz, işte buna önleyici vuruşun dahil olduğu, iktidarı devirmenin, sınırlı müdahalenin. Ben aklına en yatkın ve yeterli senaryonun olabileceği olanın Rus devletinin önerisi olan, yani şu anda biz durumu bir durduralım, Kuzey Kore'nin testlerini bir şekilde durdurulsun, yani Kim Jong-un'u ikna edelim ve bunlara bir süre ara versin, ama siz de Güney Kore ile birlikte askeri tatbikatlarınızı durdurun. Hı hı. Yani bir tansiyonu düşürelim. Aslında bu karşılıklı taviz olarak anılan bir süreç ve altılı olarak, yani işte Güney Kore, Kuzey Kore, Rusya, Çin, Japonya ve ABD'nin altı taraflı görüşmeler dediğimiz, bunlar 2005'te Çin tarafından önerildi. Evet, sonra kesintiye uğradı. Tekrar masaya dönelim. Gerekirse Güvenlik Konseyi'yle de diğer üyeleri dahil edelim ve nasıl bir formül bulabiliriz? Bunun üzerinden konuşalımın ben akla daha yatkın olduğunu düşünüyorum. Hı. Ve bunu da umuyorum aynı zamanda. Yani umuyorum, hı, diyorum ki bu aklı selim fikir ortaya konur. Çünkü diğer ihtimaller gerçekten sadece müdahale edilen ülke açısından ve Çin açısından değil. Eğer gerçekten bir nükleer kapasitesi varsa Kuzey Kore'nin, bunu kullanmaktan geri duracaklarını düşünmüyorum. Evet. En küçük bir müdahale anında ve bu çok büyük bir felaket demek olacak. Evet. Dolayısıyla yakın dönemde ben sıcak bir çatışmadan ziyade tansiyonun düşürülmesi yönünde atılımları görebileceğimizi düşünüyorum.
Evet. Bu ama tabii o zaman herhalde Kuzey Kore'nin bir nükleer güç olarak olduğunun kabulü de anlamına gelecek. Yani Amerika'nın başka çıkışı var mı diye. Şimdi ya savaş ya da bu koşullarda düşünürsek. Çünkü demin anlattığınız senaryo 2000'li yıllarda denendiğinde yaptırımlar gıda yardımı karşılığında pek çok taviz vermeye, balistik füzeleri manasında Kuzey Kore yanaştığında, nükleer değil ama daha çok balistik füzeler üzerinden gidildiğinde, Amerikalılar gıda yardımını punduna getirip yapmamışlardı. Sonra bozuldu.
Evet, evet.
Şimdi bir şekilde taraflar hani bir anlaşmaya varıyor ama öbürleri de uymuyor. Öbürleri de o zaman ben de çıkıyorum, bu işte yokum diyor vesaire. Hı hı. Şunu anlamak açısından soruyorum. Bu iş bir şekilde aslında Amerika'nın hegemon güç olarak giderek zayıflamasına, ne yapsa, hangi hamleyi yapsa zayıflamasına giden bir süreç. Eğer savaşa çekilirse Çin ve diğer dünya güçleri, Rusya vesaire düşündüğümüz zaman, hatta şu dönemde Trump'lı bir formülasyon varken Avrupa Birliği bile, bir savaşa gitsek Amerika'nın hegemonyasını güçlendi. Asya için kötü olur ama Amerika için ne anlama gelir? Çünkü aksi takdirde de bu arada kabullenmesi anlamına gelir. Kuzey Kore bir nükleer güçtür, evet, mecburen kabul ediyoruz ama işte hani uzun menzilli füzelerini de kullanmasın noktasına, evet, gelmesi anlamına gelir. Böyle değil mi biraz? Yani burada Amerika'nın durumunu da son olarak nasıl görüyorsunuz? Hegemon güç olarak Amerika'nın bir çaresizlik mi var burada? Ne var?
Aslında şöyle bir şey var. Şimdi Kore'nin nükleer bir güç olup olmadığını, yani zenginleştirmesinin füzeleri, nükleer bataryalar yerleştirebilecek potansiyeli gelip gelmediğine dair elimizdeki veriler ABD kaynakları. Hı hı. Yani oradaki uzmanların görüşleriyle hareket ediyoruz şu ana kadar. Evet. Onların medyasının dile getirdiği bir zeminde. Öncelikle ben buna bir soru işareti konulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü benzer bir pratiği kitle imha silahları üzerinden Irak örneğinde gördük. Var dediler, raporlar sundular ve sonra denildi ki ya tamam, hani biraz abartmış olabiliriz. Kendi medyalarından da bugün özellikle takip ettim de, Washington Post'u özellikle. Peki bu hesaplamalar doğru mu? Yanlış olmuş olabilir mi? Yani bir varken siz bunu yüzle çarpmış olabilir misiniz sorgulaması? Yani nükleer zenginleştirmede gerçekten bu kapasiteye ulaşabildi mi, ulaşamadı mı? Eğer masaya tekrar Kore'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bağımsız gözlemcileri tarafından denetlenmesi eklenebilirse, nasıl bir güçle aslında masaya oturduğunuzu görebilirsiniz. Hı-hı. İlk olarak hani Kore'nin buna ikna edilmesi, evet, gerekecek. Bunun yanında diyelim ki var ya da yok, bu kadar süreci tırmandıran bir Amerika, aslında ABD ne istiyor? Böyle bir sorumuz var. Ben savaşla, yani ABD'nin kolay kolay çekilebilecek, yani İngiltere örneğinde olduğu gibi, tamam yani ben alandan çekiliyorum, yerime de bir başka hegemon geliyor gibi olacağını düşünmüyorum. Bunun belli bir çatışmayla geleceğini düşünüyorum. Ve işin doğrusu bu çatışmalar genellikle düşüşte olan ülkenin düşüşünü hızlandırır.
Evet.
Amerikan kamuoyunda aslında Trump'ın bu hamlesine dair bir destek söz konusu değil. Kendi partisi bunun dahil olmak üzere. Yani
evet,
dün işte Pentagon'dan yapılan açıklama, bizim evet söylemlerimiz sertleşmiş olabilir ama askeri pozisyonumuzda bir değişiklik yok. Yani aslında bir savaş hazırlığı içerisinde değiliz vurgusu. Kongreden ve Senato'dan gelen önce düşünelim ve bunun hazırlığını kim yaptı? Çünkü ABD'de böyle bir hazırlık yok vurgusu. Yani ABD'nin kendi içerisinde gerek dışişleri, gerek kongre, gerek senato, yani bunlar hazırlıklı değiller. Hazırlıklı olmamalar aslında şunu söylüyor: Trump aynı fikirde değiller. Nasıl ki yaptırım silsilesini Trump'a sormadan, hatta böyle gücünü de göstere göstere al aşağı ederek önüne koydular ve dediler ki sen bunu imzalayacaksın. Ve Trump da dedi ki ben imzalayacağım. İmzalamak durumunda kaldı Rusya yaptırımlarını, ya da imzalayacak. Benzer bir şeyi Kore'ye savaş ilan etmeyeceğiz üzerinden de yapabilirler. Çünkü tırnak içinde söylemek gerekirse karizması sarsılmış bir liderden bahsediyoruz artık. Yani kongre bunu Trump'a yaptı. Bu tabii ki bir hegemonun mücadelesi, çırpınışı, ama Amerikan devleti aygıtı, yönetim aygıtı bu kadar canhıraşane bir saldırı mantığıyla da hegemonyanın korunmayacağının farkında. Çünkü isteseniz de istemeseniz ekonomik verileriniz zaten eridiğini gösteriyor bunun. Yani o yüzden ben hızlandıracağını düşünüyorum düşünü.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Müftan Sağlam'a. Perde arkasını anlamaya çalıştık. Pek çok gelişme, pek çok demeç var, pek çok açıklama var ama kime nasıl dokunuyor, arkasındaki sosyoekonomik çözümleme nedir? Çok teşekkürler katkılarınız için Müftan Sağlam.
Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar.
Evet, X'in sonuna geldik. Haftanın sonuna geldik. CS'den The Truth'la veda edelim. Haftaya görüşmek üzere.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış.
Yerim Aslı'yla konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.